Türkiye'de göç ve iltica.
Efendim saatimiz 14.07'yi gösteriyor. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan canlı sunuyoruz. Ankara'ya programımıza hoş geldiniz. Türkiye'de göç ve iltica başlıyor. Programı sizler için Kadriye Şenel hazırladı. Teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Osman Orkun Kara. Sürekli daimi konuğumuz stüdyomuzda ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Mehmet Okyayuz ve bugünkü konuğumuz göç araştırmacısı Sayın Elif Özmenik Çarmıklı. Efendim hoş geldiniz. Merhabalar.
Hoş bulduk.
Merhabalar.
Evet, ben hemen iletişim yollarımızı hatırlatayım. Ardından programımıza gireceğiz. Tekrar giriş yapacağız. Konumuzla ilgili tanıtımımızı verdikten sonra. Telefon numaralarımız +90 312 463 34 19, 463 34 21 telefon numaralarımız. Elektronik postayla da ulaşabilirsiniz. Hemen adresimizi verelim. gocveiltica@trt.net.tr iletişim yollarımız. Düşüncelerinizi, sorularınızı, paylaşımlarınızı bekliyoruz. Değerli dinleyenler, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük mülteci akını günümüzde yaşanıyor. Orta Doğu'daki savaş ve çatışma ortamı binlerce insanı kendilerini daha güvende hissedecekleri ülkelere kaçmaya yöneltiyor doğal olarak. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin açıklamasına göre yılbaşından bu yana Avrupa'ya kaçak yollarla giren göçmen ve mülteci sayısı 360 bine ulaştı. Bilgiler, rakamlar bu yönde. Akdeniz'i geçip Avrupa'ya ulaşmaya çalışan göçmenler var. Bir de biliyorsunuz haberlerimizde, haber bültenlerinde sıkça izliyorsunuz, duyuyorsunuz. İnsan kaçakçıları aracılığıyla oldukça tehlikeli bir yolculuğa çıkıyorlar. Uluslararası Göç Örgütü sadece bu yıl içerisinde Akdeniz'i geçmeye çalışırken 2700'den fazla göçmenin boğularak öldüğünü açıklamış. O görüntüler, o fotoğraflar gözümüzün önünden hala gitmedi. Suriyeli bir kız çocuğunun sahile vurmuş cansız bedeni bütün dünyada infiale zaten yol açtı ve vicdanları uyandırdı. Yöneticilerimiz de aslında mesajlar verdiler, seslendiler. Batı dünyası göçmenlerle ilgili politikalarını şimdilerde tekrar gözden geçiriyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Antonio Guterres, Avrupa'nın kaçak göçmen krizine etkili bir çözüm bulmakta başarısız olduğunu belirterek 200 bin göçmene kapılarını açması çağrısında bulunmuş. Avrupa Birliği'ndense büyüyen göçmen krizinin çözülebilmesi için Türkiye'nin güveninin kazanılması ve Türkiye ile işbirliğinin yeniden canlandırılması gerektiği yolunda açıklamalar geliyor. Şimdi biz bugünkü programda son dönemde yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Öncesini böyle özetledik. Avrupa Birliği ve Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye bakışı ve bir Türkiye penceresi aralandığını görüyoruz. Türkiye Avrupa Birliği gözünde Avrupa'da ya da dünyada bu konuda, bu hususta gerçekten bu kadar önemli bir role sahip mi? Ve dolayısıyla Avrupa'yı da konuşmak istiyoruz efendim bugün. Özellikle bu son olaylardan sonra Avrupa'da bir hareketlenme oldu. Öncesinde biraz hareketsiz miydi anlamına gelir mi bu? Öncelikle onu soracağım. Ardından da Avrupa'nın şu anki içinde bulunduğu bu konuyla ilgili son durumu. Nasıl özetleriz? Buyurunuz.
İsterseniz kısa bir giriş yapıp sözü konuğumuza Elif'e bırakmak istiyorum. Aslında şimdiye kadar Avrupa'yı eleştirildi, haklı olarak hep eleştirildi değil mi? Yani daha niceliksel politika yaptılar. Para verelim, işi halledelim. Türkiye, Lübnan, hangi ülke olursa olsun kamplar kurulsun, delege edelim sorunları. Böyle bir politika vardı. Yani öyle de yansıtıldı. Tabii detayları var, kamuoyu farklı bakabilir. Son zamanlarda sanki bütün bu felaketlerden sonra, ki o felaketler de zaten hep oluyordu değil mi Elif Hanım? Yani onlar yeni bir şey değil. Ama insanlar ölüyordu, bu hep oluyordu. Sanki son zamanlarda, belki öyle bir giriş yaparız, sanki daha insani bir süreç mi yaşanıyor Avrupa'da? Örneğin Almanya 800 bin kişi alacak. Kota konuşuluyor. sorumlulukların paylaşımı konuşuluyor, gündeme getiriliyor. Siz nasıl bakıyorsunuz bu olaylara?
Hocam, konuyu siz benden daha iyi bilirsiniz. Ama şöyle bir şey var. Baktığımız zaman şimdi neden bu insanlar bir anda hareketlenmeye başladı? Evet, havaların ısınması bir yandan, işte suların birazcık daha sakin olması vesaire gibi konular var. Ama bunun dışında baktığımızda bu insanlar neden hareket ediyorlar? Ve ilk cevap da buna karşı verebileceğimiz, Avrupa'nın tamponlaştırma politikaları çökmeye başladı. Hı hı. Sizin söylediğiniz gibi para verelim, bizden uzakta, sınır
orada çözülsün değil mi? Artık
o işlemiyor. Onun işlememe sebeplerinden bir tanesi bu insanların geçici koruma altına alınması ve işte kendilerine bir hayat kuramamaları. Bölgede sürekli devlet dışı aktörlerin sınır bölgelerinde güvenliği ve şeyi kontrol etmeye başlaması, sınırı kontrol etmeye başlaması, siyasi istikrarsızlıklar vesaire, yani bölge içerisindeki sorunlar da artık bu Avrupa Birliği'nin o tamponlaştırma politikalarını bayağı zorluyor ve işe yaramadığını görüyoruz.
Şimdi bu Elif Hanım, bu siyasi bir neden, bunu anlayabiliriz. Fakat bunun altında insani bir şey var mı? Mesela Merkel'in ya da başka bir politikacının bu kadar insan alacağız, bundan sonra bunu yapalım. Burada bir insani, bir başka bir tür bir değişiklik de mi oldu bu politikalarda? Yoksa bu hakikaten laf mı, politika mı, baskıdan dolayı mı oldu, mecbur mu kaldılar, yoksa onun ötesinde bir adımlar mı atıyorlar?
Yani az önce sizin de söylediğiniz gibi insanlık artık Akdeniz'de karaya vurmaya başladı. Hı-hı. Yani ölümler artık insanlık suçu şeyine geldi bu politika.
Yani Avrupa böyle mi bakıyor?
Şimdi dolayısıyla Avrupa kendi bence değerlerinin de ciddi şekilde sarsıldığını konuşmaya başladı. Mesela bu Avrupa Komisyonu Başkanı'nın söylediği cümleler ne diyor? Mesela Türkiye'yi, Ürdün'ü ve Lübnan'ı Suriyeli sığınmacılar konusunda yaptıkları için alkışlamak gerek. Onlar bizden daha da Avrupalı olmayı başardılar. Şimdi zaten hani bu ülkelere övgüleri bile Avrupalı değerler üzerinden. Dolayısıyla Avrupa kendi içerisindeki demokratik ve liberal değerlerinin de çöküşünü mecburen tartışmak zorunda kaldı.
Fakat bu da siyasi bir şey değil mi? Hani kendi kimliklerini arıyorlardı bu insanlar. Avrupa Birliği'nin bütünlüğü hep tartışılıyordu. Bu sefer de olumlu bir gibi göstererek aslında sığınmacılar üzerine, Türkiye üzerinden böyle bir şey inşa edilmeye çalışıyor.
Evet.
Bu iki taraflı bir şey değil mi? Bu çelişkili bir durum değil. Yani bu bir ikilem değil mi?
Bence dünyanın zaten şu anda içindeki olduğu durum,
durum
yani
döktüğün,
baktığınızda bu Arap Baharı ile başlayan dönemde, hı hı, zaten insanlığın içine girdiği çelişki bu. Bir taraftan değerler, bir taraftan da alttan geçen yani siyasi kararlar, ama öteki taraftan da alttan gelen bir sokak hareketi var. Yani Avrupa'da da şimdi onu görüyoruz. Yani tren istasyonlarında ellerinde çiçeklerle, yemeklerle Suriyelileri karşılayan gençleri görüyoruz. Dolayısıyla genç şey var.
Fakat
dinamizm var.
Fakat bu duygusal tırnakçasına hareketler, bu insani hareketler yapısallaştırılamadığı zaman, politikaya dökülmediği zaman biter.
Aynen,
ve Avrupa'da şu an öyle bir şey görmüyorum. Yani şu an sanki o çok geçici faaliyetler.
Evet.
Yani
ya
bu merhamete konuştuk da
mesela.
İşte merhamete dayalı bir şeyler yapılıyor, evet, ama Avrupa bu merhamete dayalı politikasını değiştiriyor mu sizce? Belki orada birkaç örnek verebiliriz. Yani değişiklikler var mı? Yapısal değişiklikler.
Şimdi,
merhametin dışında.
Şimdi tabii mesela Türkiye'ye bakalım. Türkiye her zaman şeyde sıkışıp kaldı Suriyeliler konusunda. Merhametle insan hakları konusunda.
Evet.
Türkiye gerçekten, Türkiye'nin yaptığı önemli bir şey. 2,5 milyona yakın Suriyeli'yi evinde barındırıyor. Onlara bir takım imkanlar veriyor. Yani bu çok cömert bir hareket. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Hı-hı. Ama öteki taraftan bir insan hakları meselesi bu. Ve Avrupa Birliği içerisinde şimdi bu değişim olacaksa Avrupa Birliği içerisinde olacak. Hı-hı. Tabii değişimler de hemen bir günde olmayacak. Önce bu insanları alacaklar, bir süreç geçecek bu insanlar, işte 120 bine varan sayılar telaffuz ediliyor. Bu insanları önce bir eleyecekler, ondan sonra sistemin içine sokacaklar, entegre edecekler. Yani sizin söylediğiniz aşamaya gelmesi Avrupa Birliği'nin en az bir 10 senesini alacak zaten. Dolayısıyla bence bu hala bu mültecilik konusu merhametle insan hakları arasında sıkışıp
gidip
kalacak,
geliyor, değil mi?
Gidip geliyor ve o yüzden de her an bir tarafa veya öteki tarafa, tabii merhametin karşısında da tam karşısında da çok güçlü öteki duygular durur. O da ötekileştirme, ittirme. Çünkü merhametin, hı, tam karşı duygusu da odur. Almak, kucaklamak
fakat
yerine ittirmek.
Bu sığınmacılar bütün bu süreçte ne olursa olsun yine yeniden araçsallaştırılıyorlar sanki. Yani araç halinde olmaya devam ediyorlar değil mi? Öyle bir durum söz konusu.
Zaten şimdi baktığımızda mesela Juncker'in o yaptığı konuşmada, evet, demin bahsettiğim konuşmada bir takım bundan sonra Avrupa Birliği'nin yapacağı...
Juncker'in onun pozisyonunda bir...
Evet, yaptığı açıklamalar var mesela, diyor ki 14 Eylül'de şimdi tartışılacak. Bunlardan bir tanesi Avrupa Birliği'nin ortak sığınma başvuru sisteminin güçlendirilmesi. Hı-hı. Yani bir taraftan da yine... Mesela işte Avrupa Birliği'nin ortak sığınma başvuru sisteminin güçlendirilmesi ne demek? Almanya'ya, hı-hı, gelmeden adamın Polonya'da, Macaristan'da durdurulması anlamına geliyor. Yani bir taraftan evet bunlar oluyor ama, hı-hı, işte hep o sizin söylediğiniz gibi kendimi koruyayım, motor olayım bu şeyde, güçlendireyim hareketi ama değerlerimizi evet Avrupa Birliği olarak ortaya koyalım. Fakat ben en az zararla bu işin içinden çıkayım, hı-hı, şeysi zihniyeti.
Fakat bunun başka türlü şeyi var mı size? Olabilir mi başka türlü bir çözümü? Çünkü bu siyaset meselesi hep işin içine giriyor ve işte istikrar, güvenlik, Türkiye için de aynı şey geçerli. Bunu adamlar nasıl çözecekler? Yani mesela şimdi Almanya 800 bin kişi alacak. Büyük bir rakam birden, zaten daha önce de bu insanlarda bayağı bir sığınmacı vardı, onlardan çok bahsetmiyoruz. Ve onlar mülteci statü sürecine girecekler. Onların bir kısmı kabul edilmeyecek. O kabul edilmeyenler ne olacak? Yani bir sürü sorun var aslında. Bunları nasıl çözecekler?
Siz 30 yıldır göç çalışıyorsunuz. Evet. Bunlar gerçekten çözülebilecek şeyler değil.
Değil, değil
mesela,
mi şu an için?
Bir taraftan mesela evet Türkiye bazı yaptığı şeylerden, politikalardan dolayı eleştiriliyor ama yani 4 sene sonra geriye baktığımızda uluslararası arenada Türkiye bu konuda gerçekten eleştirebilecek bir güç var mı? Yok. Çünkü işte bunun çıkmazı bu. Evet, yapılacak çok şey daha var ama en azından bu insanlar şu anda kurtuldu. Hayatları kurtuldu. Yani bu göç konusunun kendi içindeki dinamikleri zaten bu sürekli çelişkiler, işte politikaya uygulatamama falan gibi konularda karşımıza çıkıyor ne yazık ki.
Şey, ne diyorsunuz Elif Hanım, bu kota meselesi? Hani şimdi Almanya diyor ya Merkel, biraz da hani o gücünü göstererek, Almanya'nın motor ülkesi falan ekonomik gücü itibariyle. Diyor ki işte küçük ülkeleri, tırnak içerisinde Çek Cumhuriyeti, Slovakya gibi, Macaristan gibi, siz de lütfen sorumluluğunuzu bilin. Herkes gücüne göre insan alsın. Bu olacak mı? Yani orada mesela bayağı bir muhalif ülkeler ortaya çıkıyor hala. Burada nasıl olacak bu süreç, nasıl yaşanacak? Ve Almanya burada gerçekten o siz de sorumluluğunuzu bilin şeyini kullanabilecek mi?
Bir de özür dilerim. Öyle bir şey. İkincisi, herkes gücüne göre elini taşın altına koyuyor.
Şey,
Almanya'nın gücü 800 bin miymiş? Yani o kadar mıymış gücü mülteci
İşte
konusunda?
Türkiye'nin gücü 2,5 milyon mu? Sorusunu da soracaksınız.
Evet, yani tam tersi.
Çok zor sorular.
Yani. Çok zor soru. Çünkü cevabı da yok. Şimdi mesela o şeyler de enteresan. Ayırmışlar o kota sisteminde neye göre belirleyecekler. İşte
evet,
milli
evet,
gelir, nüfus, işte işsizlik oranı, hali hazırda işlemde olan sığınma başvurusu sayısı, hı-hı, falan gibi bir takım kriterler var. Şimdi bu kriterlere baktığınız zaman o dengeyi de yakalayabilecekler mi?
Aynen öyle.
Yani bu dengeye göre bir oran yapılacaksa o zaman buna İsveç ne diyecek? Buna Almanya ne diyecek? Yani bu kadar alabilecekler mi?
Bir de bunları yaparken Almanya ister istemez kendi geçmiş politikasını da sorgulayacak. Ha ne bileyim, sığınmacı var, başvuruyorlar mülteci statüsü için. %2'si örneğin kabul ediliyor. Hı hı. Bunları da sorgulaması lazım. Yani bu kadar çetrefilli bir şey ki. Sanki Almanya, sanki Merkel burada biraz da kamuoyun baskısı bağlamda. Hani biliyorsun demin dedin ya, sokak. Hı hı. Kamu eleştirel bir kamuoyu var. Kendi politikalarını eleştiriyorlar. Almanya kapılarını açsın, bunları misafir edelim diyenler de var. Sanki bu baskıya da biraz boyun eğmek zorunda kaldım.
Yani
Merkel,
siz de hemfikir misiniz bilemiyorum ama bu Suriye krizi ulus devleti kavramını Avrupa Birliği'nin bir küresel aktör, yani tekrar sınırlar konusunu,
evet,
yani çok ciddi anlamda şey yaptı. Belki de böyle bir dünya artık yaşan, yani
direniyorlar ama.
Tabii direnecekler
Direnmek
ama belki de bu dünya düzeni artık değişecek böyle hareketlerle. Çünkü bu krizlerin ilki değil, sonuncusu da olmayacağı ortada. Bu küresel hava değişiklikleri vesaire, iklim değişiklikleriyle beraber bu göç hareketlerinin çok daha fazla artacağını biliyoruz. Dolayısıyla Avrupa kendini, hı, çok ciddi şey yapması gerekiyor. Eleştirmesi ve anlaması gerekiyor sorunu. Fakat bu kota sisteminde de yine söylenen şey, mesela kotaya uymayan ülkelere para cezası geleceği yönünde. Bu mesela, bu bile konunun çok iyi anlaşılmadığını ortaya koyuyor.
Devam edeceğiz, bir soluklanalım.
Türkiye'de Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda dinlediğiniz Türkiye'de Göç ve İltica programı devam ediyor.
Saatimiz 14.21 oldu ve birlikteliğimiz Türkiye'de Göç ve İltica devam ediyor. Soruna, probleme şöyle bir baktığımızda öyle bir problem ki, fikri var, düşüncesi var,
evet,
hareketli, yerinde de durmuyor. Yani hareketli bir sorun, hareketli bir yani problem. Örneğin haberlerde okuduk, 300 kadar sığınmacı Almanya'da yerleştirildikleri okul binasını terk etmişler. Yaya olarak İsveç'e doğru yola çıkmışlar. Sonra Danimarka sığınmacıların toprakları üzerinden İsveç'e geçmesini engellemiş. Engellemek için Almanya tren seferlerini durdurmuş. İşte Macaristan'da, Avusturya'da sığınmacılar yaya olarak kuzeye doğru ilerlemeye çalışmışlar. Bazı yollar kapanmış falan. Yani hareketli bir sorun problem var. Değişken bir sorun problem ve ülkelerin tuhaf bir farklı uygulamaları var.
Ama bakın şöyle bir şey de var. Şimdi dediniz ya, karmaşık, işte fikir var, şu var, dinamikler. Bir tarafta işte ırkçılık demiştik. Daha önce sizinle biraz konuştuk. Hani ırkçılığın gerçek tırnakçası kötü anlamda ırkçılık olabilmesi için toplumsallaşması lazım, siyasileşme falan filan. Şimdi hem bu ulus devleti filan sorgulanıyor. Belki dünya vatandaşlığı meselesi konuşuluyor mülteciler sayesinde. Ama öte yandan da bu politikacılar biraz da hani, onları biraz şeytanın avukatını yapalım, bazı serbestileri dizginlemek zorunda kalacaklar belki de. Çünkü öbür türlü gerçekten belki yeni bir ırkçılık. Hani demek istediğim, gerçekten yapısal bir ırkçılık mı türeyebilir Avrupa? Ondan da korkuyorum. Hani o kadar çok olumlu taraf var ki bu işlerin. Hani bir tarafta dediğim gibi istasyonları çiçekle karşılıyorlar. Ama öte yandan işte bu yeni yapısal büyük ırkçılık dalgalarının ortaya çıkma tehlikesi var.
Yani çok tehlikeli.
Ve burada politikacıların da işi çok kolay
çok
değil.
Çok hassas bir problem. İşte insan.
Hem öyle hem de sizin söylediğiniz gibi çok dinamik bir problem.
Evet.
Çünkü sadece siyasilerin yaptığı politikalarla şekillenmiyor. Mültecilerin de aktif olarak birer bu işin içerisinde eylemci olarak rotalar belirliyorlar. O rotalar değişiyor. Mesela geçen gün bir televizyon kanalında Makedonya sınırı karşılayan gençler mültecilere yolu tarif ediyorlar. Yani Makedonya üzerinden Sırbistan'a nasıl geçecekler? Sırbistan sınırında Schengen bölgesine açılan Macaristan'a ulaşabilmeleri için işte hangi yolu takip etmeleri gerekiyor? Ellerinde kalem kağıt çizerek gelen Suriyelilere bunu anlatıyorlar.
Ama dikkat eder misiniz Elif Hanım? Herkes insanları, şimdi abartıyorum, başka bir yere gitme yolunu tarif ediyor. Şimdi
evet,
şöyle bir sorun da var. Şimdi sizin komşuluğunuzda, yakınınızda bir barınma yeri kurulsa, ben Almanya'da bunları yaşadım eskiden. Hani orada ben orada büyüdüğüm için çok böyle orta sınıf bir semtte çok liberal, ilerici gibi görünen insanlar birden ayaklandı. Çünkü komşuluklarında yanlarında bir tane barınma merkezi kurulacaktı.
Hani istemiyorum dediler.
İstemiyorum dediler ve bu da bir sorun. Çünkü hakikaten artık o kadar çok sorun var ki ve herkes birbirine soyut bir anlamda yardım ediyor, yol gösteriyor. Ama işte insanlar yan yana yaşamaya gelince sanki bu iş patlayabilir.
Bir taraftan istemiyorsunuz ama bir taraftan da ya insan, şimdi bunu istememek de hiç insani değil.
Evet. Dolayısıyla demek istediğim, politikacılar da bu manzara karşısında belki onları biraz savunmamız lazım. Hani politikacılar ama belki ne yapacaklarını bile bilmiyor adamlar. Çünkü o kadar
sabit bir yapılan yok. Sabit bir davranış
dediniz
yok.
Ya,
değil
dinamik.
Mi?
Aynen.
Hareket halinde, hatta istatistikleri bile doğru düzgün yapamıyorsunuz. Bugün bir istatistik ortaya koyuyorsunuz, yarın değişiyor.
Bu arada Fransa'nın Rouen kenti belediye başkanı, hani politikacılar dedik az önce bir faşizan tutumlardan bahsettik.
Evet.
Fransa'nın Rouen kenti belediye başkanı bu konuda kente sadece Hristiyan sığınmacı kabul edeceklerini duyurmuş. Bakar mısınız?
Ama ben demin konuştum, yani onu da abartmamak lazım. Yani bu tipler
şimdi yapar. Aslında çünkü oraya giderseniz Türkiye'ye baktığınız zaman 1951 Cenevre Anlaşması'nı kabul ediyor ve mültecilik tanımını kabul ediyor ama 1967 protokolünü kabul etmediği için diyor ki sadece Avrupa'dan gelenleri kabul ediyorum. Yani aslında bunlara girerseniz çok tehlikeli sular orası. Yani mülteciyi, sığınmacıyı, göçmeni tarif ederken gerçekten hassas dengeler gerekiyor. Burada da Fransa'da yapılan o kantarın topuzunun biraz kaçması.
Konu Avrupa merkezinde gelişiyor ama bunun yanında Almanya konuyu Amerika Birleşik Devletleri ile Arap ülkelerine dahil etmek istemiş Almanya.
Ama Arap ülkeler zaten şey dediler değil mi?
aslında. Çok da uzak kalmadılar konudan ama şey dediler, biz bir Almanya kadar da gündeme oturmadılar, açıkçası.
Yani şimdi mesela ben aynı yerden devam edersek, lütfen. Avustralya 12 bin sığınmacı kabul edeceğini.
Avustralya.
Avustralya 12 bin sığınmacı kabul edeceğini açıkladı. Güzel. Şöyle ilginç. Evet. Avustralya'ya baktığınız zaman Avustralya'nın göç politikaları çok ciddi şekilde göçü engellemeye yönelik, Endonezya'yı tamponlaştırması, işte gelen kaçak göçmenleri taşıyan botlara para verilip geri gönderilmesi falan gibi çok agresif aslında politikaları var.
12 bin mi dediniz? Pardon.
12 bin. Evet. Yani dolayısıyla aslında hani bütün o ikiyüzlülükler, yani dünya politikasının ikiyüzlülükleri şimdi burada artık şeye sıkıştılar. Yani insani ve işte o liberal değerlerimiz mi, küresel kuzey olarak
çıkarlarımız mı?
Çıkarlarımız mı? Değerlerimiz mi? Yoksa bugüne kadar uyguladığımız politikalar mı? Hepsi yani böyle bir gerçekten çok ciddi sıkışmışlık var.
Aslında Fransa dünya politikasında, siyasetinde insan ilişkileri, yani insan konusuna, insan hakları konusuna çok fazla önem verdiğini gösteren, yani dikkat çeken bir ülkedir.
Başlatan bir ülke aslında.
Hani ne bileyim, bakarsan. Hani yani, Ruan Kenti Belediye Başkanı'ndan kalkarsak, yola çıkarsak pek de öyle değil ki. Fransa'da yani en faşizan Avrupa'daki ülkelerden biridir.
Ama medyada yapılan bu açıklamalar da çok iyi mi? Onu da konuşmak lazım. Tabii, yani mi? Avrupa'nın 800 bin mülteci alacağız lafı üzerine bu insanlar da bu kadar Akdeniz'e doğru yönelmeye başladılar. Yani bir de o tarafı var. Belki bu diplomasi daha sakin bir şekilde, işte kapalı kapılar ardında yönetilerek, yani bu şey de iyi yönetilemedi Avrupa tarafından. Yani insanlar canhıraş şimdi Almanya'ya ulaşmaya çalışıyorlar ya da İsveç'e ulaşmaya çalışıyorlar. Avrupa'da bu açıklamalar da ne kadar yerinde?
Evet, doğru söylüyorsunuz. Ne kadar doğru, gerçekçi değil mi? Peki Avrupa'daki bazı ülkelerin hiç mülteci ya da göçmen almama gibi bir durumu söz konusu mu? Örneğin Yunanistan hiç göçmen, mülteciyi kabul etmiyorsa bu Akdeniz yolculuğu artık Yunanistan'a
para
olmasın.
Para cezasına çarptırılacak.
Onun yani süreçleri olur.
Tüm ülke almak, kabul etmek zorunda mı? Yani Avrupa Birliği'nde böyle, Avrupa Konseyi'nde böyle bir karar söz konusu mu? Her ülkenin mültecisi.
Galiba 14 Eylül'de daha detaylı tartışacaklar.
Bence mecbur değiller ama.
Mecbur.
Şimdi bence şöyle bir şey var. Şimdi göç konusunda, şimdi ulus devleti dediniz ya, ulus devletin küçülmesi falan hep konuşulur. Ama ulus devletleri eskiden beri, emek göçünde de öyle, ulus devleti yetkilerini en net bir şekilde göçmenler üzerine kuruyorlar. O da bir sorun. Onu hep yaptılar. Çünkü aslında tek kalan aslında bu. Bir tarafta hukuk süreci kendi insanlar için genişliyor. Hani insan hakları genişliyor bir anlamda. Ve bu insan haklarının genişlemesiyle birlikte bazı yetkileri daralıyor. Yetki alanları daralıyor bu ülkelerin. Ama göçmenler
sınır
üzerinde
artıyor,
ama göçmenler üzerinde bu yetkileri gösterebiliyorlar. Dolayısıyla bu da böyle bir dilema. Bir dilema daha var, onu da vurgulamak istedim. Onu hiç konuşmuyoruz. Şimdi bu kadar çok sığınmacı, mülteci kaçıyor, geliyor. Ama bir de bu emek göçmenleri. Şimdi biz hep ırkçılık falan diyoruz da işte yerel halk için. Fakat ben biliyorum ki Almanya'da örneğin bazı klasik emek göçmenleri de tavır alıyorlar. Hani öyle bir durum var ki, hani şimdi bu adam ırkçılık yapıyor, bu Fransız politikacı. Ama şimdi daha bir şey daha söyleyeyim. 40 yıldan beri bir ülkede yaşayan bir emek göçmeni de icabında bir mülteciye karşı tavır alabiliyor.
Hocam sözünüzü olay kesiyorum, o kadar karışık ama çok ki enteresan. Şimdi bugün 10 Eylül, yarın 11 Eylül. 11 evet. Eylül olaylarında 14. yılı. Evet. Ve ben 11 Eylül'ün arkasındaki 10 yılı Amerika'da çok net izledim.
Tabii.
Ve 11 Eylül'ün bu yükselen İslamofobiyayla oradaki Türklerin kendi aralarındaki şeyleri, yani
sorun,
kendi aralarındaki ırkçılıkların artması, kendi işte diğer Müslüman gruplara karşı, çünkü ne oluyor, çok kısıtlı bir imkan var, o kısıtlı imkanları artık paylaşmak gibi bir şey söz konusu oluyor ve aynı şekilde 11
kendi
Eylül'den
aralarında
sonra
da çatışma,
tabii mesela 11 Eylül'de 11 Eylül'de Türkler en çok yine Türkleri FBI'ye şeye, CIA'ye
ben daha
bildirdiler.
Vahim bir şey anlatayım.
İhbar ettiler yani.
Ben daha vahim bir şey anlatayım, çünkü bu politikacılar dediğimiz, hep bazen suçladığımız adamlar, kadınlar, bunları da dengelemek zorunda kalıyorlar. Yani iç barış dediğimiz şey. 80'li yılların başında örneğin bu işte bu mülteci, yeni bir daha ufak bir mülteci akımı vardı. Barınma merkezlerine Alman neofaşistlerle birlikte Türk gençleri de saldırdı. Dolayısıyla olay o kadar karışık ki ve korkarım ki bu hem insani açıdan bakılmaya başlanıyor. Öte yandan bu insanları nesne yapmak için yeni malzeme de sunuluyor aslında.
O zaman çok peki bir mesaj verelim mi şimdi bizi yurt dışında dinleyen dinleyicilerimiz, vatandaşlarımız?
Ben şu mesajı isterseniz
hani
ben...
bir dönem göçmen olup da sonra tabii, vatandaşları oldukları ülkelerde yaşayan vatandaşlarımız var.
Biz bunu daha önceki programda da hep konuştuk. Çünkü şöyle bir problem var. Hem yani biz de öyle. Mesela hep şey bir laf var ya, herkes mülteci olabilir. Hem biz hem bir yerde yerel halk olarak yaşayan insanlar şunu bilmeliler. Biz her zaman mülteci olabiliriz. Ama emek göçmenleri de tablonun bütünlüğünü görmek zorundalar. Hani bu dayanışma her yerde olması lazım.
Anlayışla mesela yaklaşılmalı gibi
evet,
geliyor.
Mesela, sadece o değil. Hani göçmen boyutunun bütünlüğünü görmesi lazım. Bütün insanlar. Bu aslında hala olmadı. Bu olmadı. Bunu inşa etmek lazım.
Ben buna bir de başka bir boyut eklemek istiyorum. Bu şimdi bireyler arasındaki bir şey. Toplumsal evet. Ama yine ne olursa olsun bireye inen. Şimdi bunu devletler düzeyinde de aynı sıkıntıyı görüyoruz. Yani Almanya bir taraftan işte kapıları aynen açalım öyle falan derken. Macaristan diyor ki mesela askeri tatbikat yapacağım sığınmacılara karşı. Ve diyor ki Macaristan'ın güvenliğini sağlamak bizim görevimiz. Ve tatbikatta verdiği isim de kararlı eylem. Şimdi
İç barış.
Bu da yani aynı şey. Şimdi Macaristan bu şeyden, akımdan değil mi? Bu hareketlilikten daha az etkilenecek ülkelerden bir tanesi olmasına rağmen, yani Almanya'nın hani kraldan çok kralcılığını yapma, işte göçmenlerde de sen de göçmensin ama yeni gelene olan bu ırkçılık da benzer şeyler. Yani devletler boyutunda da var bu ve çok da tehlikeli.
Peki bazen de anlı bize yine şeytanın avukatlığını yapayım. Mesela Çek Cumhuriyeti şey de dedi ama mesela böyle teknik argümanlar da sundu. Biz şu an o insanları alamayız çünkü işte yeterince ne bileyim sosyal hizmetlerimiz yok, doktorlarımız yok, yani altyapı hazır değil. Buna ne diyorsunuz? Yani böyle şeyleri sunuyorlar. Ve bunun hani böyle bir doğruluk payı da olabilir. Çünkü hiç böyle bir şeye hesaba katmamışlardı. Bu tabii yine kendi suçları. Yani hiç altyapıları yok bu insanlara bakmak için. Almanya'nın var. Eskiden beri.
Şimdi zaten artık hani bunlar tırnak içerisinde olacak söylüyorum ama lüks argümanlar. Çünkü insanlar aynen kapıya dayandığı zaman artık senin altyapının
şey
olması. Yurdun çöktü yani. Altyapısı tabii yoktu. Ürdün'deki kanalizasyon sistemi bir anda mülteciler girdiği anda çöktü. Hı hı. Dolayısıyla şimdilik daha Avrupa bizim bölgelerimizde hissettiği kadar çok ensesinde hissetmiyor. Evet, başladı.
En azından ama bazı ülkeler.
Evet, en azından bazı ülkeler. Hı-hı. O yüzden biraz daha lüks, yani tırnak içerisinde söylüyorum, lüks argümanlar.
Bir şey söyleyemezsiniz.
Yani Kuveyt'te de mesela diyor ki biz burası çok pahalı, gitsinler Türkiye'de yaşasınlar. Oraya gidilmediği için biraz daha rahat söylemekten.
Böyle kaçışamak şeyler bunlar.
Geçen yıl bayramlarda Bulgaristan'dan göç eden Türklerin tekrar işte oradaki topraklarına, akrabalarına ziyaretini engellemek için Bulgaristan duvar örmüştü.
Evet. Suriyeliler de tabii.
Şimdi duvarlar örüldü vakti zamanında, geçmiş tarihe baktığımızda sonra yıkıldı. Ne güzel oldu falan. Hı-hı. Uluslar aynı ulus birleşti. Aynı millet birleşti duvar yıkıldıktan sonra. Yeni duvarlar mı örmeye başlayacaklar? En azından
zaten bütün dünyada baktığınızda duvarlaşma dediğimiz o şey her bütün sınırlarda var. Amerika sınırında var. Şimdi İsrail kendi sınırına yapıyor. Türkiye yapıyor. Bulgaristan yaptı. Yunanistan yaptı. Duvarlaşan bir mültecilik sorunu var yani.
Yine çözüme ulaştıramadığımız bir programın daha konuyu çözüme ulaştıramadık. Hadi bir dahaki sefere yaparız ümidiyle.
Çözeriz bir sorunu.
Değil mi? Çözeriz. Çözeriz. Evet, çözeriz.
Kesinlikle.
Efendim uzunca yıllar bu programa devam etmemiz gerekiyor. Şimdiden söyleyelim, siz de hazırlıklı olun ama bugünkü sürenin de sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz sohbetinizden dolayı. Göç araştırmacısı Sayın Elif Özmenek Çarmıklı, sohbetinizden dolayı bir kez daha teşekkürler.
Ben teşekkür ederim.
Sürekli daimi konuğumuz, yine birlikte olacağız.
Teşekkür ediyorum.
Efendim Profesör Doktor Sayın Mehmet Okyayuz'a da çok teşekkür ediyoruz. Türkiye'de Göç ve İltica programı burada sona eriyor. Tekrar birlikte olmak ümidiyle. Hoşçakalın.
Türkiye'de göç ve iltica.